Secde 17. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukleten lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ma tevfiki illa billah. Yine her zaman olduğumuz gibi dualarımızı yaptık. Ve kul Rabbi ve de ki Rabbim zıdni beni ziyadeleştir. Hangi yönüyle? İlim yönüyle ziyadeleştir. Yani ilmimizi arttır. Rabbi yessir. Ya Rabbi çok çok kolaylaştır. Ve la tuassir. Zorluk nasip etme. Ve temmin bil hayır. Tamamlattır. Neyle? Hayırla. Evet. Sübhaneke la ilme lena. Ya Rabbi sen sübhansın, bizim ilmimiz yoktur. İlla meallemtena, illa ki senin bize öğrettiğin vardır. İnneke entel alimul hakim, sen şüphesiz alimsin, hakimsin. Evet. Secde suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 17. ayeti işleyeceğiz. Şimdi hemen bir öncesiyle bir bağlantı yaparak gidelim. Önceki ayetlerde yaptıklarınızdan dolayı tadın ebedilik azabını diyen bir kesim vardı. Onlar eleştiriliyordu. Ondan sonra da olumlu kesim anlatılıyordu. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler iman eder. O ayetler onlara anlatıldığı, hatırlatıldığı vakit secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar büyüklenmezler. Rahatlarını bozarak yanları yataklarından uzaklaşır. Yani geceliğin sıcak yataklarını terk ederler. Rablerine korku ve ümit ile dua ederler. Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler. Şimdi bu kesim anlatıldıktan sonra onlara ne ödül verilecek, ne ceza verilecek? Ceza Arapçada karşılık demek. Türkçe'de biraz hani kötü karşılık olarak geçmiş ama aslında mükafat, yani yapılan bir şeyin karşılığı, olumlu ya da olumsuz bir şeyin karşılığıdır. Bununla ilgili de ayetler var. Bunları işleyeceğiz bu hafta inşallah. Hani öncesinden bir hatırlatma olursa ayetler arasındaki şey kopukluk olmaz. Son hafta bir şey eksik kaldı, onu da şey yapayım, zaman yetmemişti. Ve mimma razaknahum yunfikun. Bu konu pek değinilmemişti. Bugünkü konu çok güzel. Ona fazla girmemek açısından sadece 5 dakika açıklayacağım. 3 şey yapıyorlardı. Yataklarından uzaklaşıyorlardı. Rablerine korku ve ümit ile dua ediyorlardı. Bir de kendilerine rızık olarak verilen şeyden infak ediyorlardı. Burada iki şey var. Rezak nahum diyor. Onları biz rızıklandırdık diyor. Yani rızıklandıranın biz olduğunu, yani Allahu Teala olduğunu ifade ediyor. Yani diyor ki Allahu Teala, sizin o zenginleştiğiniz mallar var ya diyor, sizin sahip olduklarınız var ya diyor, rızıklarınız var ya, onları biz verdik aslında diyor. Yani bu gerçeği unutmayın. Hani biz kazanmadık. Rabbim bize rızık verdi onlara. Hani kimin malı, hani kimin malını kime veriyorsun ya da kime vermiyorsun diye bir halk arasındaki bir söz var ya, buna istinaden burada biz sizi rızıklandırdık diyor. İşte o şeyden diyor. Mimma o şeyden demek. Mimma iki kelime var orada. Min dendan ekidir. Ma da o şeydir. O şeyden ki rızakına biz rızıklandırdık. Kimi? Hüm. Onları. Onları biz rızıklandırdık. İşte o şeyden yunfikun infak ederler. Onlar infak ederler. Burada ne var? İlk başta zekat var. Değil mi? Zekat anlatılıyor ilk akla gelen. Rızıklandırdığımız şeylerden onlar infak ederler. İkincisi sadaka. Rızık farzdır. Onun dışında da sadaka olarak verilir. Bundan verirler. Ya da hiçbir şey olmuş olmasın, o gayrette değil. Hani zekat farzı, onu ayırın. Ya ben bunu sadaka olarak veriyorum. Ya verme. Ya bu adamın ihtiyacı var. Bana Allah bir rızık vermişse ben de yakındaki çevremi eşit hale getirmeliyim kendimde. Yani ben en güzeliyle yiyip içerken, giyinirken yanımdaki komşumun, işte çevremdeki kimsenin böyle dolaşması uygun değil. Ben Müslümanlığımın gereği, insanlığımın gereği olarak vermeliyim demeli. Şimdi sadaka deyince sevap gibi, hani konuşmuştuk ya, illa bir beklenti içine giriliyor. Ya o da işin ihlasını biraz bozuyor aslında. Yani bana vermişse Rabbim, bendeki çevremdeki insanlara veririm kardeşim. Yani bunun sevabı mevabı olmaz. Bu insanlığın gereğidir. O zaman inançsız insanlar da sosyal yardımlarda bulunuyorlar. Evet. Yani şeye. Onlar o zaman daha üst bir bilinçte veriyorlar. Yani sevap için verdiklerini düşünebiliyor musunuz? Adam zaten ahireti reddediyor. O zaman sadece sevap beklentisi içinde veren bir insanın o zaman daha aşağıda bir konumda veriyor aslında. Nahl suresinde var. Onlar diyor yanındaki insanlara diyor vermezler diyor. Yani ellerinin altında malik olduğu insanlar deniyor. Bu genellikle köle ve cariye olarak açıklanıyor ama senin yanında çalıştırdığın kişiler anlamında geliyor. Kendileriyle eşit olacak korkusuyla diyor vermezler diyor. Bak bu çok tehlikeli bir ayet. Yani neden yanındaki işçiye zam yapmakta biraz cimrilik davranıyorsun? Halbuki onu bir yemeğe götürüyorsun hava atmak için. Kebaplar bilmem ne yanında. Yani bir şey için veriyorsun. Ama doğru dürüst onun hakkını vermiyorsun. Neden? Belki de alt bilinçte, belki de değil yani Rabbim onu söylüyorsa, seninle aynı seviyeye gelmesin diye bir mantık var. Evet, Maun suresinde de var. Onlar diyor Maun'u en ufak bir menfaat getirecek yardımı bile vermezler diyor. Ondan diyor çekinirler diyor. Yani o yüzden vermenin mantığını çok iyi bilmek lazım. Mesela deniyor ki anneye babaya zekat düşmez. Ya bu fıkhi bir bilgi ama neden düşmez? Ya zaten senin annen baban. Sen ne yiyorsan onu yiyecek. Sen nerede yaşıyorsan nasıl yaşıyorsan o düzeyde yaşayacak. O düzeyde olacak. Bir de zekat mı düşecek ona? Ama nasıl anlaşılıyor? Yani ilmihal kitaplarındaki şu maddeye göre ona zekat düşmez. Ya da tabii düşmeyecek. Yani bu mantıkla verilmesi lazım bir şeylerin verilirken de. İşte o yüzden de burada sadaka verirler, zekat verirler demiyor. O bizim rızıklandırdığımız şeyden infak ederler diyor. Hani infak ne? Nafaka diyoruz ya. Hani birisinin nafaka. Yani geçimini temin edecek şeyleri başka karşı tarafa verilme anlamında. O yüzden yani bir gurura kapılmayalım verirken. Sadaka veriyorum, köşeye döndüm, sevaptır mantığıyla değil. Ya bunun böyle olması lazım. Yani adam fakirse, ihtiyacı varsa, benimle malım verse ben onunla paylaşacağım. Ha bunun elbette bir ölçüsü vardır. Ölçü dahilinde verilecek. Neden mi? Tabii başa kalkmadan gönülden bir de vermem lazım. Hani geçen hafta salihleri işlemiştik ya salih kelimesine. Salih demek sadece iyi salih amel işleyen anlamına gelmiyor. İç yapısı, kalbi öyle. Hani parfüm sıkmakla, güzel koku sıkmakla söylemiştik. Güzel koku sıkarak güzel kokmuyor. Zaten güzel kokuyor. Ya ben temiz olayım diye bakım yapmıyor. İçi zaten temiz, tertipli, düzenli. Yani her halde ondan salih amel çıkıyor, südür ediyor. Bu anlamda yani. Evet. İşte bu verme konusu da o insanların, pozitif davrananların özelliklerinden. Bugünkü ayete gelelim. فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ La ta'lemu bilmez. Ne kim bilmez? Nefsun. Bir nefis, yani nefis herhangi bir nefis anlamına geliyor. Bütün nefisler yani bir nefis bilemez ya da bilmez. Neyi? Ma o şeyi ki ya da o şeyleri ki uhfiye saklanmıştır lehum onlar için min kurrete ayni. Yani göz aydınlığı olan, onlar için olan şeyleri bilemez. Buradaki metine göre hiçbir nefis bilemez. Onlar için gözlerin aydın olacağı saklı şeyleri bilemez. Cezaen, ceza olarak bimâ kânû ya'melûn. yaptıkları amellerin mükafatı olarak ya da karşılığı olarak. Şimdi burada şu var. Hiçbir nefis bilemez diyor. Yani burada nefis bir kişi anlamında kullanılır. Şahıs, zat olarak kullanılır. Bir de insanın içerisindeki nefis olarak kullanılır. Tasavvufi mana verenler buna genellikle nefis derler. Kelamcı olanlar buna genellikle şahıs derler. İşte herkes bir cici cucu olduğu için Kur'an meallerinde de hep bir taraf tutuluyor. Her ikisi anlamına geliyor. Yani bir kimse bilemez ya da bir nefis bilemez. Bunun her birinin ayrı ayrı değerlendirmesi ve ifade ettiği bir mana vardır aslında. Bunu açıklayacağım biraz sonra. Ma uhfiye. O şeyler ki onlara saklandı, gizlendi, örtüldü. Hafi deniyor. Mesela hafiye deniyor değil mi? Hafiye ne demek? Gizli şeyleri ortaya çıkaran. Hani dedektif anlamında. Hafi zikir var, cehri zikir var. Hafi zikir gizli, ses çıkarmadan yapılan zikir. Cehri zikir de kuvvetli dışarıdan yapılan zikirdir. Yani hafi, gizli, üzeri örtülmüş, saklı anlamındadır. Kurreti aynın diyor. Kurreti aynın da orada deyim olarak görüyor musunuz Arapça metninden? Göz aydınlığı demek. Aynı zamanda müjde demek. Bu Kur'an'da bayağı bir 4-5 yerde geçiyor. Bakayım şurada baktım. 7-8 yerde geçiyor olması lazım. Evet, bir şeyin göz aydınlığı. Mesela Arapçada şu varmış. Bir kişiye mesela oğlu askerde, adam tarlada çalışıyor, geliyor, müjde diyor, gözün aydın diyor, oğlum geldi. İşte bu şeye göz aydınlığı deniliyor. Bunları kelimeleri tek tek açıklıyorum ki sonra da birleştireceğim. Şimdi. Bu olan şeyler nerede gerçekleşecek? Yaptıklarının mükafatı olarak nerede verilecek bunlar? Ahiretin ama neresinde? Cennette. Yani ikinci sure üfürüldükten sonra bir şey var. Hesap günü var. Hesap gününden sonra cennet var. Cennette verilecek. Şimdi cennette verilecek olan nimetlerin sıfatı bunlar. Önce ne deniyor? Hiçbir nefis bilemez diyor bir kere bunu. Yani ne diyor Allah-u Teala? Sizin aklınıza, hayalinize gelemeyecek şeyler diyor bunlar. Bir hadis-i şerifte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu şey açıklarken bunu şöyle diyor. Bu Peygamber Efendimiz'in sözü. Yüce olan Allah şöyle buyurmuştur. Ben salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın kalbinden geçirmediği şeyleri onlara saklamak üzere hazırlamış bulunuyorum. Allah'ın bu hususta sizleri haberdar kıldığı durumlar ise ayrıdır. Bundan müstesnadır. Daha sonra yukarıdaki ayeti okumuştur. Yani bu ayeti okumuştur. Yani bizim bilemeyeceğimiz nitelikte şeyler var orada. Neymiş onlar? Saklı şeylermiş. Ve de göz aydınlığıymış onlar. Göz aydınlığı, evet buyurun. Sevineceği, mutlu olacağı şeyler. Ayrıntısıyla girmek gerekirse, göz aydınlığını şöyle tanımlayabiliriz. Mesela birine gözün aydın olsun denmez. Gözün aydın denilir. Değil mi? Gözün aydın denilir. Yani bu bir temenni değildir. Yani gelecekte olacak bir şey değildir. Nedir? Şu an bu sana verdiğim haberle senin gözün aydın demektir. Bak gözlerin ışıldadı. Gözlerin parladı. İşte bu haberden olmuş ötürü, bu mucizeden olmuş bir şey. Bunu ahirete götürelim. Ahirette nefislere ya da kişilere öyle ikramda bulunulacak ki o ikramın sonunda onların halleri nasıl olacakmış? Göz aydınlığı. Yani gözleri parlayacak, gözleri açılacak. Ya Rabbi bu ne? Bu da ne? İşte bunlar saklı şeyler, gizli şeyler. Yani bu dünyada gizlenmiş şeyler anlamına da gelir. Yani sizin anlayamayacağınız şeyler. Saklı şeyler. Ama ahirette bunlar yaptıklarınızın karşılığı olarak, Allah-u Teala'nın ikramı olarak daha doğrusu verildiğinde herkesin orada gözleri apaydın olacak anlamında. Burada ilginç birkaç nokta var onlara. Aslında her kelimenin biliyorsunuz tek tek değerlendirilmesi lazım. Her birinin ayrı bir ifadesi, ayrı bir müjdesi var. Burada ta'lemu diyor. Bilemez. Bilmez ya da bilemez. Bu Arapça bilenler biliyor. Bu fiili muzari. Fiili muzari, bir genel bir bilgi vereyim. Siz de biraz aşina olun. Arapçada temelde iki zaman var. Bir geçmiş zaman, bir de muzari denilen bir zaman. Muzari denilen zaman üç tane ana, Türkçedeki üç tane ana zamana tekamül ediyor. Şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman. Bu bizim tam olarak anlayamayacağımız bir şey. Arapçada bu yapıda kullanıldığında bir kişi o fiilin hem şimdi olduğunu, hem oluyor olacak olduğunu, hem de geniş zaman olarak olurluk ifadesini anlıyor. Mesela ben yazıyorum dediğinde, Arapçada şu an yazıyorum, ben hep yazarım, ileride de yazacağım anlamına geliyor. Şimdi bu bakımından değerlendirdiğimizde, zaten bir kimse Arapçayı öğreniyorsa asıl amacı bu Kur'an metinlerini ve hadis metinlerini daha doğru anlamak olmalı. Yoksa ben bir dil öğreniyorum ya da ilim yapıyorum, ah şu gramer yapısını da öğrendim şeklinde değil. Hani bir şey konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz Fahri Bey? Sizin de şöyle arkalara kaçıyorsunuz da şuradan bir yakalayayım diye şey yaptım. Biz bu Kur'an'ı çok çok kolaylaştırdık diyordu Rabbim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا قُرْآنَ Bu Kur'an'ı çok çok kolaylaştırdık. Ne için? لِزِّكْرِ Zikir için. Yani öğüt almak için, düşünmek için, Allah'ı hatırlamak için ve yaşantıya geçirmek için. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Nerede müddekir? Yani nerede öğüt alan? Burada ne vardı? Eğer sen müddekir konumunda, yani öğüt alıcı, hayatıma geçirici, ya şu Kur'an'da ne muhteşem kitap, ben buradan okuyayım da hem Rabbimi zikredeyim, hem bu öğütleri alayım dersen, o zaman Allah kolaylaştırmış oluyor. İşte sen Arapçayı da, ben Kur'an'ı daha iyi anlayayım mantığıyla girersen, anlayayım da yaşantıma geçireyim, yani müddekir mantığıyla geçirirsen Rabbim kolaylaştırıyor. Ama bugün maalesef bu medreselerde, ilahiyat fakültelerinde ya da diğer ülkelerdeki şeylerde ilim yapayım da ya kariyer sahibi olayım ya sevabına gireyim gibi ihlaslı bir mantıkla yaklaşılmadığını görüyorum ben. O yüzden hani bu Arapça öğrenenler var, bilenler var, dinleyenler arasında da var. Kimseler eğer bu mantıkta girerlerse, yani Arapçayı, Kur'an'ı daha iyi anlamak ve yaşantıya geçirmek maksadıyla yaparlarsa bu anlamlar açılıyor. İşte mesela vereceğim örnekte bunu daha iyi anlayacaksınız. Tekrar topluyorum. Fiili muzari üst zamanı kapsıyordu. Şimdiki, geniş ve gelecek. Bu yapıda ta'lemu'da bu zamanda verildiğine göre üç zamanda da bunu değerlendirmek lazım. Hiçbir nefis bilemez, hiçbir nefis bilmiyor, hiçbir nefis bilemeyecek anlamları var bunun içinde. Bunları tek tek değerlendirelim. Hiçbir nefis bilmiyor şimdiki zaman. Yani şimdi biz dünyada yaşıyoruz, hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani ileride nelerle karşılaşacağımızı, Allah'ın bize nasıl göz aydınlığı sakladığını bilmiyoruz. Bu tamam, bu anlaşılıyor. Peki hiçbir nefis bilmeyecek ne anlamına geliyor?
Kesin bilmeyecek.
Cennette bile, cennete gidildiğinde bile öyle ikramlarla karşılaşacağız ki bunlar kesintisiz olacak. Bir ikram verilecek, arkasına başka bir ikram verilecek. Ondan sonra verilecek ikramı bile aynı bu dünyada nasıl cennette verilecekleri bilmiyorsa, aynı şekilde onları da bilemeyecek şekilde çok daha üst seviyede ikramlar olacak. düşünün cennetin niteliğinin güzelliğini, farklılığını.
Hastalığı alıyor da hastalığı almıyor yani.
Almıyor. Yani cennetin kapısından Allah nasip ederse girdiğimizde ya Rabbi bu da ne deyip gözlerimizi fıldır fıldır açacak, göz aydınlığı olacak şeylerle karşılaşacağız. Sonra her karşılayacağımız şeyde yine aynısı tekrarlanacak. İşte ben bunu bilmiyorum ama işte bu ayetteki fiili muzari, yani bir zaman, bunu bize açıklıyor zaten. Yani benim bunu kitaplarda okumuş olmam gerekmiyor. Gramer yapısı bile bunu bana açıklıyor. Hani dedik ya, Kur'an mucizevi bir kitap. Her ayeti öyle bir izah edilmeli ki şaşırılmalı. İşte Rabbim bunları da gizlemiş. Üçüncüsü neydi? Geniş zamanda. Peki geniş zamanda nasıl değerlendirilebilir? Yani o zaman Türkçe'de anlamış olur. Hiçbir nefis bilmez. Yani sen ne kadar cennetin en üst kademelerine gidersen de git, en maksimum şeylere şahit olursan da ol, yine de tam anlamıyla bitmez o iş ve bilemezsin anlamına da geliyor. Bunun niye öyle olduğunu işte biraz sonra unutturmayın. Niçin Rabbim gözlerin aydınlığı kürrede aynin denilen ifadeyle sunmuş? Bunun da sırrı var burada. Ya her kelimenin o kadar bir şeyi var ki nasıl ilerleyeceğim bakalım. Mesela bakın, uhfiye diyor burada. Uhfiye, hani dedim ya, saklı, saklanmış, gizlenmiş. Peki gizlenen şey ne? İkram edilecek şeyler gizlenmiş, doğru. Ama bir değer var onda gizlendiğine göre.
Kıymetli.
Kıymetli bir şey gizleniyor. Kıymet ne, değer ne? Önceki derslerde hatırlıyor musunuz? İşlemiştik. Hah, o değer işte. Şimdi Allah-u Teala'nın esmaları var. Esma-i Hüsna'ları var. Bir bunları 7 derste işlemiştik. Tekrar tekrar sunmakta fayda var. Bir zatı var Allah-u Teala'nın. Onu anlamak mümkün değil. Teorik olarak mümkün değil. Çünkü öyle bir hücre insanda yok. Peki biz Allah-u Teala'yı nasıl anlayabiliyoruz, bilebiliyoruz, nasıl bu iş gerçekleşiyor? İşte kün dedikten sonra, kün feyekün var ya, kün ol dedi ve oldu. Kün demesiyle beraber bir sistem başlıyor. İşte bu sistem esmalarla gerçekleşiyor. Allah-u Teala'nın isimleriyle, sıfatları da deniyor, onunla bir sistem oluşuyor. Sadece insan değil, bütün kainat ve mahlukat o esmaların tecellileriyle oluşuyor. İşte bütün, başka bir ifadeyle, bütün kainattaki mahlukatta, aklınıza gelen her türlü mahlukatta Allah'ın isimlerinin tecellisi var. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimin sırrı budur. Yani hiçbir kuvvet ve güç yoktur. Güç değildir aslında, güç diyelim ona. Hiçbir kuvvet yoktur ve şey yoktur. Havle, tahvil oradan gelir. Tahvil bir şeyin başka şeye dönüşmüş halidir. Havle, yani bir şeyin bir şeye dönüşmüş şeklidir. Yani kainatta ne varsa, gerek güç olarak, kudret olarak, gerek de şekil itibarıyla, bu aslında Allah-u Teala'nın güç ve kudretlerinin tecellisidir. Yani esmalar kastediliyor özellikle. İşte bu esmaların cennet düzeyinde en fazla algılanabilirdiği kısım cemal esması. Bizim güzellik olarak gördüğümüz, nefsimizin haz aldığı her şey cemal esmasını tanıyor da öyle oluyor. Bunun da maksimumu cemalullah denilen şeydir. Cemalullah aslında Allah'ın yüzü demektir. Allah'ın yüzü olur mu? Esmalarının, yani cemal esmasının tecellisi o şekilde oluyor demektir. Bu tasavvufta inanılmaz muhteşem bir kavramdır. Zaten bir kimse cemalullah'a ulaştığı zaman vuslata ermiş olarak söylenir. Hani Yunus Emre'nin şiirlerinde falan vardır. Ermek denilen odur. O mıntıkaya gelmektir. İşte orası, hani Adem kıssasında anlatmıştık. Cennetin katları var ya. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Yedinci kattan sonradır o müşahade yeri. En maksimumu odur. Hani cennette vesileyi nasip et diyoruz ya, evet, Peygamber Efendimiz'e. Orasıdır o. Yedi kat cennetin en sonudur. İşte oradan cennetin bütün katlarına yukarıdan aşağı ve oradan da yeryüzüne Allah'ın cemal esmasından tecelliler akar. En yukarıda, en yüksek, yüksek voltajdadır. Bu giderek azalır, azalır, azalır, azalır. Dünyada da en az haliyle olur. Yani şöyle düşünün. Bir hidroelektrik santralinde en yüksek voltajda. Daha sonra şehirlere daha az voltajlarda geliyor. Evlere daha az voltajlarda geliyor. 220 oluyor. Daha tahammül kullanılabilir hale geliyor. Oradan da daha kılcal borular gibi, kılcal kablolarla da işte daha transformatörlerle bizim düşürdüğümüz işte cep telefonlarına, kullanım eşyalarına geliyor değil mi? Dokunsanız bile ne yapmıyor, artık sizi çarpmıyor. İşte bu, ama daha latif oluyor. Ama siz biliyorsunuz ki onun kaynağı aslında o Keban hidroelektrik santralindeki o muhteşem voltajlarda. İşte bizim dünyada da haz olarak aldığımız, lezzet olarak aldığımız her şey. Bir elmanın tadı da olabilir bu. Bir manzaradaki güzellik de olabilir. Değil mi? Bir esprili bir sohbette de olabilir bu. Bunların hepsi, yani güzellik ve haz olarak adlandırdığımız, algıladığımız her türlü lezzet aslında cemal esmasının tecellisidir.
En düşük.
En düşük seviyesidir. Çünkü dünya edinadır. Dünya en aşağı, en yakın, en aşağı demektir. Ama ne diyoruz? Arşu âlâ diyoruz. Âlâ da arştır. En aşağı seviyede biz bunları şey yapıyoruz. Mesela kadın güzelliğinde, kadın endamında cemalullah saklıdır denir. Ya bir tane, iki tane göz var, bir tane burun var. İnsanlar aşık oluyorlar, intihar ediyorlar, birbirlerine kavimler savaşıyor. Ne var orada? Aynı şey erkekte de var. Züleyha Yusuf yüzünde ne gördü diyorlar, değil mi ilahilerde? Ve bu en aşağısı, en aşağısı. Burada o güzelliklerin tecellisine bile insanlar hayran oluyor. İşte saklanan uhfiye bu. İşte bu saklanan şeylerin daha yüksek tecellileri cennette biz karşılaşacağız.
İnşallah.
İnşallah. Allah nasip ederse. Şimdi işte Huriye, o gözle bir bakar mısınız? Huriye yine aynı, bu dünyadaki insanlar bir kadına nasıl bakıyorsa Huriye de o mantıkla burada değerlendiriyor. Ya Huri denilen cennet mahlukunda bir kadın güzelliği yok. Cemalullah'ın, yani Allah'ın güzelliği onda tecelli etmiş. Anlatabiliyor muyum? Bir elma yediğinizde, yani bir cennet meyvesi yediğinizde aslında hangi lezzeti almış olacaksınız? Cemalullah'ın bir şubesini elmada alacaksınız. Aslında burada da var. Ayette diyor ki, cennete gidenler diyecekmiş ki, ya Rabbi bunlar bizim dünyada da rızıklandırıldıklarımızdandı diyor. Misli diyor. Ama biz anlayamıyoruz. Biz elmayı katır kütür götürüyoruz.
Ama işte şükür ve zikir yapıyorsak, hı-hı, elmayı yersek, yani elmayı yediğimizdeki o şükür ve zikir Allah indinde de...
Ha işte aslında şükrü daha iyi anlıyorsun. Bak bu söylediğinizde şükrün gerçek manası var. Şükür ne demek aslında? Ya Rabbi bu nimetler sendendir demek. Şimdi biz bunu bile demiyoruz. Ama işte bak bu bazda düşünün, gizlenmiş de düşünün. Ya Rabbi bu elmayı sen bize nasip ettin. Hani karnımız doyuyor anlamında, bu da şükür. Ama bir de ya Rabbi bir elmada bile sen kendi cemalinden nüveler sakladın ve ben bunu haz olarak alıyorum. Ya Rabbi bu sendendir demek aslında. Ya aslında bizim bu şekilde yaşamamız lazım ama işte yaşayamıyoruz işte yani. Ve bunun işte kurrete aynın diyor ya, kurrete aynın. Bakın kürre, küre demek, aynın da göz demek. Şu var ya göz, ayn demek yani Arapçada göz demek. Göz aydınlığı dedik ya. Bakın Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bir kelime kullanıyorsa haşa onu boşu boşuna kullanmaz. Dedim bile olsa boşu boşuna kullanmaz. Eğer burada göz diyorsa işaret ettiği bir şey vardır. İşte cemalullah neyle seyredilir? Gözle. Müşahede diyoruz değil mi? İşte burada da ona bir işaret var. Mesela Peygamber Efendimiz cennet sahnelerinden bahsederken İnsanlar diyor Allah'ı, aslında kastedilen orada Allah değil de bizim anlamamız içerisinden, aynı bu dünyada dolunayı seyreder gibi, mehtabı seyreder gibi diyor, seyredeceklerdir diyor. Bu seyretme süresi kişinin cennetteki konumuna göre belirli süreyle olacakmış. Mesela birinci kattaki cennet deki kişi mesela haftada bir gün 5-10 dakika gibi düşünün. Bunlar tamamıyla örnekleme. Yani bir alt realitesi yok bunların. İkinci kat cennettekiler haftada mesela bir gün ama çok daha uzun bir saat. Ve bu yukarı doğru yukarı doğru artıyor. Bu bizatihi aynen yani gözle müşahede edilenler. Vesileyle değil.
Görelim.
Vesileyle olunanlar nimetler vasıtasıyla. Mesela cennet şarabı içiriliyor, cennet içeceği. O cennet şarabının içerisinde işte o cemalullahı hatırlatıcı, ona hazzı, hazza götüren değerler var. Bunlar yine uhfiye, gizlenmiş. Hani dedik ya, orada da bilemeyecek, cennette de bilemeyecek ya. Orada da gizlilik var, uhfiye gizlenmişlik var. Ama mehtabı ayı seyreder gibi seyredilenlerde direkt müşahede var. Ama yine de perdeli. Yani cennetteki hangi kattaysa o katın liyakatıyla bir tecellisi var. Bir şey daha söyleyeyim. Yani bunu anlaşılması daha evvel söyledim. Dünyadaki alınabilecek en büyük has evliliğin özeli olan yaşanılanın sonundaki olan birkaç saniyelik olaymış. Bu bile 70.000'de 1 deniliyor. Eğer o birkaç saniye yaşanılan olay birkaç dakika uzarsa insan buna dayanamayıp ölürmüş. Bakın birebir dünyada insan insana olan da bu. Bu neyin şubesi olduğunu anladınız mı şimdi? Ve neden mesela sırrı bir şey söyleyeyim. Neden gusül abdesti alınırmış biliyor musunuz? O an bu kitaplarda yazıyor, tasavvufu kitaplarda yazıyor. İnsan o anda Allah'ı unuttuğu için. İşte bunun 70.000 yani 70.000'den çok daha fazladır da insanlar anlaması için böyle bir şeyler. İşte cemalullahın aslı o. Seviyeleri var, dereceleri var, perdeleri var, gizlenmişliği var ama her şey ona götürüyor. İşte la ilahe illallah'ın asıl sırrı bu. Daha üstü bile varsa da onu şu an şey yapmayayım. Allah. Biraz hafifletelim. Burada fela ta'lemu nefsun derken, hiçbir nefis bilemez derken, dedik ya kişi anlamında da kullanılıyor bu. Aynı zamanda da nefis anlamında kullanılıyor. Bak bizim hoşunuza gidecek Yücel Bey. Bu hani konuşmuştuk ya şeyi. İnsan üç şeyden müteşekkir. Bir ruh, ikincisi ceset, beden, üçüncüsü de nefis. Bunun koordinatörü de akıl. Bizim aklımız bu üçünü koordine ediyor. Ama üç şey, tekrar diyor, bunu unutmayın, bu anayasa gibi bir şeydir. Ceset, beden, ruh ve nefis. Bu dünya, yaşadığımız bu dünya ceset alanı aslında. Yani bizim bedenimizin alanı. Bakın üzerimizde kabanlar var değil mi? Paltolar var. Niye? Üşüyoruz. Bizim yaşam tarzımız bedene endeksli. Karnımız acıkıyor, yemek yiyoruz. Sakal bırakıyoruz, uzadığı için kesiyoruz, şey yapıyoruz. Yani hep beden endeksli. Diğerleri de var. Ama birinci anlamıyla toprak temelli olan, toprak yaratışlı olan cesedimizle ilgili bir şeyler. İğne batıyor, canımız acıyor. Yani bu bedenle ilgili. En fazla bugün en revaçta alan ne? Tıp değil mi? Hep doktora gittim mi yaptın sağlık falan. Bunlar hep kişinin bedeniyle, cesediyle ilgili. Sürekli yemek düşünüyoruz. Acıkıyoruz. Ama nefisin asıl alanı cennet. Yani nefis, pardon, cennet asıl nefislerin hakim olduğu alan. Bu dünya düzeni bitecek, şu an yaşadığımız. Birinci sura üfürülecek. Bu dünyanın sistematiği bitiyor. Dolayısıyla ceset ağırlıklı mekanizma da bitiyor. Geriye ne kalıyor? Bir üstü olan nefis merkezli, nefis endeksli bir alem kalıyor. İşte eğer biz ikinci surdan sonra da Allah'ın rahmetiyle tabiri caizse yırtarsak, cennete gidersek, cennette nefis fazla, nefisin hakim olduğu bir alanla karşılaşacağız. İşte bilemez dediği o. Yani biz şu anki idrakımızla onu çok iyi anlayamayız. Nefis alanı, nefis mıntıkası olduğu için. Bunun da ayetsel desteği şu. Bu Fecir suresinde çok okunur o aşırlarda. Ey mutmain olmuş nefis, gir cennete diyor. Yani nefse gir deniliyor. Biz girmiyor muyuz? Biz de giriyoruz. Ama biz, yani biz şahsiyetiz. Allah'ın muhatap aldığı kimliğiyiz, kişiliğiz biz. İnsanız. Ama mekanizmayı tanıtıyor Rabbim orada. Ey mutmain olmuş nefis diyor. Yani o mutmaini açıklarım biraz sonra. Daha kalitelileşmiş, daha üst hale gelmiş nefis, gir cennete deniyor. İşte burada da hiçbir nefis bilemez derken buna vurgu var. Cennetin bir nefis alemi olduğu var. Başka bir ayette de biz Adem'e dedik ki ey Adem ve eşin gir cennete diyor. Öncesinde de diyor ki bu Nisa suresindeki birinci ayet biz diyor Adem'in nefsi validetinden ondan da eşini yarattık diyor. Ve sonra dedik ki diyor üskün yerleş mesken tut cennete. Burada da şu var, nefsi vahidetinden dediği şey, bakın nefis kelimesi geçiyor. Biz tek bir nefisten yarattık. İkinci kısımda ne var? Cennete yerleş. Yani nefisle beraber cennete girileceğinin bir göstergesi bu.
Nefis halinde orada.
Nefis halinde orada. Yani nefis bu dünyada yanlış anlaşılıyor, anlayamıyoruz. Yani nefis her türlü kötü talebin merkezi olarak gözüküyor. Ama aslı cemalullah'tandır. Yani nefsi vahidetin denilen şey aslında cemalullah'tandır demek. Peki niye bize burada kötülüğü emrediyor? Sürekli yani nefisle mücadele, nefisle mücadele. Çünkü nefis varlığı itibarıyla haz alıcı bir yapısı var. Gördüğü her şeye haz duyuyor. Ha, cennette serbest. Cennete gitti. Tamam, o da serbest, o da serbest. Bir kısıtlama yok. Ama imtihan alemi olan, imtihan dünyası olan dünyaya indirildiğinde her şeyi talep ediyor ama dur deniyor. Her şeyi alamazsın burada. Her haz duyduğun şeye ulaşamazsın. Bütün bayanları istediğini düşün. Bir sınırı var değil mi bu işin? Dur deniyor. Şeriat burada devreye giriyor işte. İşte tesettür de aslında burada devreye giriyor. Kadınların saçlarını örtmesi var ya. en büyük cazibe olan kadın en büyük cazibe merkezinden seçrediliyor ki her şeye haz talepte olan nefis dizginlensin, onun haset bakışı engellensin diye aslında. Yoksa karşı tarafın nefsi isterim isterim isterim diye sonu bulmayan yerlere gidiyor. Hiç bu konuyu böyle düşünmüş müydünüz bilmiyorum. Yani korumak için, iki tarafı da korumak için bir perdedir, engeldir. Çünkü Rabbim sistemi yaratan yani. Diyor ki nefis hasetle de bakar, talep eder sürekli. Talep de söz konusu, son bir sınırlandırılması lazım. Aslı budur. İşte nefis haz alıcı olduğu için bu tarafta her talebine sen uyduğunda seni hataya götürüyor. Yemekten içmekten haz alıyor. Çünkü aslı cennetteki nefis, cennette sınır yok ki. Onlar diledikleri şekilde yer içerler diyor. Aynı talebi dünyada da yaşamak istiyor. Ama olmuyor işte. Bir sınırlama oluyor. Yani bu sefer de nefis dünyaya haz etmeye başlıyor. Her türlü basit de olsa cennete göre şeylere haz etmeye başlıyor. Yok olmaz. Dünyada sınırlama var. O yüzden nefsi emmare denilen o. Emmare sürekli emir eden, sürekli talep eden bir çocuk gibi. Yanınızda bir çocuk dolaşıyor. Onu isterim, onu isterim, onu isterim. Alıyor musunuz?
Yok. Hayır.
Ama emrediyor aslında o. Al diyor, al diyor, al diyor. Siz onu dizginliyorsunuz. İşte gördüğü her şeyden haz alıyor bu mantıkla. İşte nefsunu bunun için açıkladım. Neden başka bir ifade kullanılmıyor da nefis kullanılıyor bu ifadeden? Görüyor musunuz bakın? Şurada yani bir okunup geçinilebilecek bir yerde. Ama her kelimesiyle ilgili ne kadar cümleler kuruluyor. İşte ben Kur'an'ı bu yüzden seviyorum, Kur'an-ı Kerim'i. Allah'ın kitabı. Her kelimesinde bir sistem tanıtılıyor. Uhfiye diyor, gizlenilmiş diyor. Siz Cemalullah sistemini anlıyorsunuz. Nefsun diyor, başka bir kelime kullanılmıyor. Siz cennet sistemini anlıyorsunuz. Kürrete aynin diyor, göz aydınlığı diyor. Siz oradan gözle o Cemalullah müşahadesinin hangi mekanizmayla gerçekleşeceğini görüyorsunuz. Gözün aydın deniliyor Türkçe, bütün dünya dillerinde bir şekilde geçmiş olan bir şey. O ikram olunduğunda insanların hangi halde olacağını anlıyorsunuz. Yani öyle bir ikram edilecek ki gözler böyle olacak. Parlayacak, aydın olacak. Yani eski dönemi düşünün, askerlik örneğini verdik. Kadının çocuğu askerde. Şu an cep telefonuyla sanki yanındaymış gibi her gün görüşülüyor. Evet. Önceki zamanları düşünün ve askerliğin 3 yıl, 4 yıl olduğu zamanı düşünün. Ya çocuğunu görmüyor, haber alamıyor. Ne zaman geleceği, ne zaman terhis olacağı belli değil. Tarlada çalışırken biri koşuyor, müjde, müjde. Ne oldu diyor? Oğlum geldi. Ya gözünün halini bir düşünebiliyor musunuz? Gözünün aydınlığını bir düşünebiliyor musunuz? İşte onun defalarca, mislilerce fazlası cennette insana ikram edildiğindeki onun hali o. Bu işte bu kürrete aynınle ifade ediliyor. İşte şeyde de hangi suresiydi o? 30. cüzde bir şey var. Biraz sonra söylerim. Yarışanlar diyor, bunun için yarışsınlar diyor. Cennet nimetleri anlatılıyor. Özellikle de bir içkiden bahsediliyor örnek olarak. Şarap deniliyor. Hıtamihu misk diyor. Sonu diyor, hıtam hatimin sonu diyor, misktir diyor. Bir örnek veriliyor öyle. Yani öyle bir içecek içecekmişiz ki içtiğimizde sonunda müthiş bir haz alacakmışız misk. Neyi hatırlattığını düşünün yani o şeyin. Diyor ki işte yarışanlar var ya diyor. Yetenafüsü mütenafisun. Yarışanlar bunun için yarışsın. Orada tenafesenin kökünde nefis kelimesi var. Yani nefisleriyle yarışanlar. Aynı zamanda nefes nefese kalmak deniliyor ya. Bu da kökten. Nefes bu dünyada nefisleri için nefes nefese kalacak şekilde yarışanlar var ya diyor. Yarışacaklarsa böyle bir şey için yarışsınlar diyor. İşte bu gözlerin aydın olacağı yine de gizlenmiş. Asıl kaynağı biraz evvel bahsettiğim Cemalullah olan ve sürekli olarak yenilenecek bir sisteme de Rabbim burada işaret ediyor. Peki bu kimlere verilecekmiş? Yukarıda saydı ya, görmeden iman var.
Evet.
Ahirete yakinen iman var. Geceliğin rahatlarını bozarak, sıcak yataklarından kalkarak ümit ve reca içerisinde, korku ve ümit içerisinde gece kalkıp da Allah'a yalvaranlar da var. Rızıklarını infak edenler de var. Kibir ve bütün bunları bakın, kibirlenmezler diyordu ya, hatırlar mısınız burada? Ne demiştik? Bir namaz kılmamakta aslında kibirlenmek var. Onlar diyor hurra secdeye kapanırlar diyor. Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar büyüklenmezler diyor. İki şey var orada. Diyor ki eğer bunları yapmayan, yani secdeye gitmeyen, yani namaz işaret ediliyor. Namaz kılmama durumu varsa aslında o kimse kibirleniyor demek.
Ayet de var. Sarı bir ayet var. Şeytanın secde etmemesi.
Tabii şeytan da kibirlendiği için secde etmedi zaten. Savunması farklıydı. Savunması neydi? Ya Rabbi diyordu, ben diyor senden başkasına secde etmem diyor görünüşte. Ama altında ne var? Başka bir kibir var demek ki. Eğer bu dünyada da secde etmeye yanaşmayan biri varsa, ki bizim de yapmadığımız dönemler oldu, hepimiz temiz değiliz biliyorsunuz, ya da aksattığımız durumlarımız var, işte oradaki alttaki duygunun da ne olduğunu söylüyor Rabbim. Yukarıda bir sürü sebepler var, bir sürü savunma mekanizmaları devreye giriyor. Ama en derinlerindeki şey bu. Ha, geçen ders onu açıklayacaktım. Allah-u Teala aslında amellere bakmıyor. Yani yapılan işlere. Amellerle aslında bizi bize ispat ediyor. Bakın burası çok ilginç bir konu. Allah-u Teala aslında amelleri önemsemiyor. Çünkü ilmiyle zaten bizim hangi durumda ne yapacağımızı biliyor. Peki amel ne için? Araf suresi 172'de var ki biz daha evvel bundan gafillerden idik demeyesiniz diye diyor. O gün diyor nefis diyor kendi kendine şahittir diyor. Hesap görücü olarak nefis yeter diyor. Yani seni sana ispat edecek Rabbim. Seni sana gösterecek. Rabbim alim değil mi? Yarattığını en iyi bilen değil mi? Kün dediği anda senin sahip olduklarınla nasıl, nerede, ne şekilde davranacağını zaten biliyor. Seni sana ispat ediyor orada. Ya Rabbi işte ben şöyleyim, böyleyim. Gel gör bak nesin? Ben kibirli değilim ya Rabbi. Kibirli değil misin? Neden şu kadar yıl namaz kılmadın?
Kibirli.
Ya çalışmak da ibadettir bilmem ne falan. Hayır. Orada derinlerine bir mikrofon indirilecek. Aslında o derinlerinin ne dediğini yine sana ispat edecek Rabbi. Ya niye secde edecekmişim ya? O bana işte adama Mercedes vermiş bilmem ne vermiş. Baba kaç şeyi var güzel güzel kadarı bana verme. Ya kılmıyorum ya. Ne yaptın? Kibirlendin. Ya Allah da bilmiyor ya, bu kelimeler bakın ağır ama derinlerimizin derinleri, nefis adına böyle şeyler söyleniyor. Biraz mesela bugün bırakın uzakta bir şeyi, hipnoz teknikleri ile bunlar ortaya çıkıyor. Yani hipnoz teknikleri ile insanın yaptığı bir anormal bir faaliyet var, dünya olarak düşünün, yani Allah'a karşı ibadet anlamında değil. Bir uyutuluyor, bir hipnoz bilinçaltına gidiliyor, aslında onun niçin yaptığı çıkıyor ortaya. Alakasız bir sebep var. Yani bugün insan bile insandan küçücük bir ilim şeyiyle bunu anlayabiliyor. Allah-u Teala ben sizin derinlerinizin derinlerini bilirim diyor. Yaratan hiç bilmez mi? Bunu niye anlatıyorum? İşte amel önemli değil. Bunun felsefesi önemli. Felsefesi de bizim kendi kişiliğimiz, kendi gerçeklerimiz, kendi değerlerimiz. Allah-u Teala bunu değerlendiriyor. Diyor ki adam, ya ben yıllardır namaz kılıyorum, ediyorum falan da ya niye benim manevi bir şeyim yok? Ya Allah biliyor seni. Derinlerinde ne olduğunu biliyor. Allah korusun arkadaşlar, bizim hepimizin imanımızın bir seviyesi var. Kaldırabileceğimiz bir değerler var. Nerede, nasıl, hangi zorlandığımızda neler yapacağımızı bilmiyoruz. Bu konuya fazla girmek istemiyorum, bu var. Şimdi o şeyde de yesek böyle, hani kibirlenmezlerde bir şey yakalamıştım, onu anlatacaktım, biraz fazla uzattım. Bu bahsettiğim konu bir ders boyunca konuşulacak bir şey. Hani şu kısaca geçmek istemiyorum, o yüzden şey yaptım. Kibirlenmezlerde de bir şey var. Yani geceliğin kalkıyor, namaz kılıyor, rızıklarından dağıtıyor ya, diyor ki kibirlenmezler diyor. Yani bunları yaparken de aslında bunların da Allah-u Teala'nın bir lütfu keremi olduğunu bilirler diyor. Kendinden olmadıklarını bilirler diyor. Fazla da havaya girmezler, kibirlenmezler diyor. Kendilerinden bulmazlar diyor. Aynı zamanda ayette. Yani görüyor musunuz ne kadar derinlerde ne manalar var? O şekilde. Evet. Bunlar da fazla zaman kaldığını tahmin etmiyorum. Bir şey yapalım. Cezaen bima kanu ya'melun. Bunlar da bir ceza olarak şu şekilde yaptıklarının amellerinin mükafatı olarak. Ceza daha evvel bahsettiğim gibi Türkçe'de sadece kötü karşılık olarak geçmiş ama yapılan bir şeyin birebir karşılığı. Yani cennet de bir ceza olabiliyor, cehennem de bir ceza olabiliyor. Ya yani bu Arapça'da ayrılmıyor. Burada mükafat olarak şey olmuş, geçmiş.
Ceza demek yani
karşılık. Karşılık. Yaptıklarının karşılığı karşılık olarak. Peki bu ecir olumlu mükafat gibi şey yapılıyor. Yani olumlu mükafat gibi anlar. Yani bir şeyin mesela ne oluyor? Ücret veriyorsun. Ecir, ücret tahmin ediyorum aynı kökten. Değil mi şey? Ücre, ecir aynı kökten olma ihtimali şey. Yani bir şey yapıyorsun. Bir şeyin karşılığında sana verilen para gibi, ikram gibi, karşılık gibi bir şey oluyor. Peki burada bir ifade var. Cezaen bimâ kânû ya'melûn. Yaptıklarının karşılığı olarak. Burada amele fiili geçiyor. Amele yapmak demek. Bunu da şöyle bir değerlendirmek istiyorum. Yani çok basitçe işte iyi işler işliyorlar. Amenü ve amelü salihati. Amelü salihatının karşılığı olarak cennete gidiyor olarak da adlandırılabilir. Biraz daha felsefik girmek istiyorum. Yukarıdaki ayetlerde diyordu ki eğer dileseydik biz her nefse hidayetini verirdik diyor. Ama diyor ki lakin benim hak olan sözüm yerine gelmiştir. Cehennemde insanlarla ve cinlerle dolacaktır diyor yaptıklarının karşılığı. İşte sen Allah'ın verdiği akıl fikirle iradeni kullanarak iki seçeneğin var. Ya doğruyu seçeceksin, yani yaratılmış olduğun hidayet üzerine bir yolu tercih edeceksin ya da tercih etmeyeceksin. Eğer tercih etmezsen cehenneme girmen hak oluyor. Eğer hidayetine uygun davranırsan bu tercihinin yani amelinin karşılığı olarak Allah'ın da rahmetiyle beraber cennete giriyorsun. Mükafat olarak. İnşallah. İşte bu da senin yaptıklarının karşılığı olmuş oluyor. Allah'ın da rahmeti gazabını geçtiği için karşılaşacağın şeyler de hiçbir nefsin tahmin edemeyeceği, bilemeyeceği ama olduğunda göz aydınlığı olmuş olacak, gözlerinin mutluluktan açılmış olacağı bir şey olmuş oluyor. Ve bütün bu değerler aslında şu anda yaşadığımız sistemle de mevcut ama gizlenmiş ama ölçüsü, değeri, konsantrasyonu çok düşük Allah nasip eder de bizim bu tercihlerimizle Allah'ın rahmetiyle beraber cennete gidersek, biz bunların çok çok çok daha fazlalarını Allah'ın ikramı olarak, cezası olarak, yani mükafatı olarak ahirette özellikle de nefis boyutuyla yaşamış, idrak etmiş, ikram olunmuş olacağız inşallah. Allah bu bilinçle yaşamayı nasip etsin. Sadakallahu lazım.